Who's coming?
The Beast.
There's a man here. He abducted us and he's going to kill me. We're meant for something. Something horrible.
The world will understand now. The Beast is real.
Merhabalar, Spolya programına hoş geldiniz. Bu programda tartışmaya açık filmlere tartışmalar katıyoruz. Bu programda sinematografik bir perspektif yakalamaya çalışmak sizler için doğru olmayabilir. Daha çok sosyolojik veya psikolojik çözümlerin olduğu bir program olacaktır. Peki ismi nereden geliyor? Arkeoloji ve sanat tarihi derslerinde spolya terimiyle karşılaşabiliriz. Türkçe'ye devşirme olarak çevrilen bu spolya terimi tarihte yetersiz materyaller olduğu durumlarda eski tarihi yapılarla birlikte yeni bir materyal, yani yeni bir yapı oluşturmaya deniyor spolya. Biz de bu filmde hali hazırda kullanılmış, hali hazırda gösterilmiş sahneleri yorumlayarak kendimize yeni bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ismini spolya koyduk. Peki bu spolya programında hangi filmi konuşacağız veya yorumlayacağız? Split filmini. Split filmi çoklu kişilik bozukluğu olan Kevin adlı karakterin yeni kişiliği oluşturma, yani 24. kişiliği oluşturma yolundaki geçişleri, maceraları görüyoruz. Bu podcast'te öncelikle film içerisindeki kişilerden bahsedeceğiz. Sonrasında Kevin'in içerisindeki kişilere doğru yol alacağız. Öncelikle film içerisindeki kişilerden Casey'yi tartışalım. Söz almak isteyen var mı?
Tabii ki. Ben filmi izlediğimde, yani filmin genelde akışına baktığımız zaman Casey ile başlıyoruz zaten. Hani Casey'nin bir partide yer aldığını görüyoruz. Bir doğum günü partisi. İşte arkadaşları çağırmış. Casey genelde sorunlu bir kız. İşte üniversitede sürekli başına olay çıkartıp cezalara kalıyor. İşte çok sessiz, konuşmuyor. Diğer insanlara göre ukala, tuhaf biri. Bunu görerek başlıyoruz. Sonrasında işte ana karakterimiz Kevin bunları kaçırdıktan sonra filmin ilerleyen zamanları da Casey'nin geçmişine dair daha böyle psikolojik derinliği olan şeyler görmeye başlıyoruz. Casey normal bir insan değil diğer insanlara göre. Çünkü geçmişinde çok büyük travmalar yaşamış. Evet, istismara belki de tecavüze uğradı. Bu kısmını çok göstermiyor ama ve yıllarca tecavüze uğradığı belki de durumu var. Çünkü işte babası var. Babası avcı. Amcasıyla babasıyla ava gidiyorlar ve Casey aslında biraz da bilgili ve yetenekli. Çünkü küçüklüğünden bu yana avla ilgili, avcılıkla ilgili babası sürekli ona anlatıyor bir şeyleri. Ve zeki de hani hemen kavruyor. Böyle silah kullanmasını, avcılığı, işte nasıl avını kandırması gerektiğini iyi biliyor. Böyle biri. İşte amcası buna bu ormanda işte oyun yapmak suretiyle istismara uğruyor işte amcası tarafından. Sonrasında işte amcasını vurmak istiyor ama başaramıyor. Çünkü çocuk ve hani cinayet işlemeye hazır değil, hissediyor kendini. Ve amcasını kendinden çok güçlü görüyor. Sonrasında babası vefat edince amcasına kalıyor ve bu şekilde büyüyor. Benim anlattığım nokta bu. Hani gayet psikolojik olarak kendini yalnız ve biraz da aslında şey korumasız hisseden ve amcasından kaçmak için sürekli kendi başını belaya sokan. Avından kaç, aslında avcı, hani avcısından kaçmasını da biraz biliyor. Ama yine de hani gerçek hayatta olduğu için hani bu bir avcı oyunu değil, yaşam. O yüzden çok fazla da kaçamıyor, yani amcasına bağlı hala. Ve ondan da korkuyor, korkuları var. Yani travmaya uğramış mağdur bir insan kendisi.
Diğer iki karaktere, yani kaçırılan diğer iki kız ilk başta hedefteki sadece onları kaçırmayı düşünüyordu. Fakat sonradan davet edilmesiyle birlikte Casey de bunların yanına geldi. Ama asıl hedefteki iki kızla ilgili söyleyebilecekleriniz var mı Berkay veya Coşkun?
Bence yani Casey gibi birini tercih etmemesinin sebebi ve diğer ikisini tercih etmesi filmin sanırım sonlarına doğru, yani sonlarına doğru söylüyor bunu doktoruyla konuşurken. Deniz söylüyor galiba. Diyor ki onlar asla asıl potansiyellerine ulaşamayacak. Onlar bunun için yeterli değil diyor. Sanırım bu potansiyele ulaşabileceklerini düşünmediği için hani onları ne bileyim belki de toplumdan biraz daha aşağıda gördüğü için feda edilebilir bir unsur olarak görüyor. Galiba ki işte sonrasında 24. karakter yem ediyor onları. Bence sebebi bu. Zaten bu fikrimi destekleyen bir olay da Casey'yi az kalsın hani parmaklıkların arasından çekip çıkaracakken onun da vücudundaki yara izlerinden saldırıya uğramış olabileceğini düşünüp sen de bizdensin falan gibi onu özgür bırakıyor ve gidiyor falan. Bence onları feda edilebilir ve biraz daha aşağıda görüyor.
Ben onların oyunculuklarını şey buldum, donuk buldum. Zaten filmin bütçesi de bir önceki Unbreakable filmine göre baya düşük. Bu filmin bütçesi 9 milyon dolar. Oradaki iki kız tam anlamıyla figüran gibi bir şey. Yani sadece figüranlar ama konuşabiliyorlardı. Bütün özellikleri buydu. Ne kaçırıldıklarına dair bir his verebiliyorlar. Yani nasıl desem, Stanley Kubrick'in filmlerinde kaçırıldığın zaman, yani karakterler bir yere hapsedildiği zaman o esareti hissettirebiliyor karakter. Ama bu karakterler kaçırılmalarına rağmen izleyiciye hiçbir şey hissettiremiyordu. Bunu fark etmişsinizdir. Yani filmin içine giremedik. Filmi hep dışarıdan izlemek zorunda kaldık. Ben bunu karakterlerin başarısızlığına bağlıyorum.
Bir, karakterlerinin başarısızlığına bağlanabilir. Ek olarak şu söylenebilir. Kaçıran insan çok normal değil ve doğrudan şiddete veya doğrudan bize hissettirilmesi gereken noktalara ulaşamıyor. Çünkü onlara saldıran kişi normal bir insan değil. Bazen yumuşak, bazen sert yaklaşabiliyor. Bence bu yüzden o hissi tam olarak yakalayamıyoruz. Hep gerilim tırmanmıyor. Bazen yumuşuyor, bazen çok fazla gerilim oluşuyor. Bu yüzden de olabilir o gerilimi hissetmememizin nedeni.
Bir başka sebebi de şey olabilir, hani yönetmenin bu gerilim, hani tempo dediğimiz bir durum var, hani gerilim, yumuşama, işte yükselmesi ve alçalması, bu tempoyu böyle inişi çıkışlı yapmak istediği için de olabilir bu durum. Hani tam anlamıyla belki de katarsis dediğimiz hani acıma duygusu, işte onları kendi yerimize koyma ve acıma yerine biraz da dışarıdan bir göz olarak hani olayları takip etmemizi istemiş de olabilir. Tamamen yönetmenin ve oyuncuların nasıl hareket ettiklerine bağlı bir durum. Oyuncuların başarısızlığı da olabilir keza. Bunu
Kaçırılan
bilemeyiz.
diğer iki kızın karakter olmadığına ben de katılıyorum. Tiplemeler şeklinde aktarılmış. Bunlarla ilgili fazla söyleyeceğimiz pek bir şey yoksa eğer diğer bir karaktere, Dr. Fletcher'a dönmek istiyorum. Dr. Fletcher hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Geçmişiyle alakalı olabilir eğer aktarılıyorsa veya hastasıyla ilgilenme noktasında neler söylenebilir?
Ben Fletcher'la ilgili çok bir şey yakalayamadım açıkçası. Ya da hani Kevin daha böyle hani filmin zaten başrolü ve daha farklı bir karakter ya. Hani daha çok ilgimi çektiği için diğerlerine odaklanamamış da olabilirim. Bilmiyorum ama doktorla ilgili pek bir şey yakalayamadım ben.
Ben doktorla ilgili şunu yakaladım. Doktor evlenmemiş. Yani 70 yaşına, 70 yaşında vesaire 60'ın üstünde bekar bir kadın. Genelde bazı kadınlar evlenmedikleri zaman ilgi alanlarını bir yere odaklıyorlar ve o ilgi alanlarına devam edebiliyorlar. Yani sadece kadınlar nezdinde konuşacak olursak. Burada kadın o kişilere kendi çocuklarıymış gibi sahipleniyor, öz evlatları gibi sahipleniyor. Onları bir şekilde düşünüyor ve sadece o yapıda değerlendirmeye başlıyor. Bu değerlendirme dediğim şey onların farklı karakterleri, yani kişilik bölümleri, kişilikleri onları güçlü kılan bir şey olarak düşünüyor. Aynı şekilde bu karakterin Kevin'ın o beast dediği şey de, yani canavarı da böyle düşünüyor. Tamamen aynı düşünüyor. Ama Deniz'den kadın bunu konuştuğu zaman kadın bir anda üzülmeye başladı, kabullenememeye başladı. Çünkü onun aklındaki, hayalindeki şeyle ortaya çıkan şey aynı değildi. Yani buydu demek istediğim. Ben orada kadının kendi şeylerini, anlaşmazlıklarını, yani kadının o gelişimini göstermek istedim.
Doktor Fletcher'ın evlenip evlenmediğini bilmiyoruz bildiğim kadarıyla. Çocuğu olup olmadığını da bilmiyoruz ama bir ilgi gösterdiği aşikar. Onda katılıyorum. Mete, senin Doktor Fletcher noktasında söylemek istediklerin var mı?
Şu şekilde Doktor Fletcher'ın evlenme konusu sanırım Berkay haklı, çünkü şey diyor filmin bir yerinde, işte yalnız bir insansınız, işte hiç evlenmediğin zaman ben hep yalnız yaşadım diyor. Bu konuda
tamam.
Evet, geçmişle ilgili bu şey bilgiye sahibiz. Fletcher hakkında şöyle bir şey, biraz idealist biri. Yani psikoloji alanında bir alana, hani bu çokluk kişilik bozukluğu alanına yönelmiş ve aslında başarılı ama göz ardı ettiği bazı şeyler var. Yani mesela Kevin üzerinden gidecek olursak, Kevin'i iyileştirmeye çalışıyor bir yandan, hani yani iyileştirmek de değil aslında. Onun baktığı bakış açısı şu: bunlar hasta değil bu insanlar. Bu insanlar aslında bizden daha yetenekli, bizden daha farklı, belki de bizden daha üstünler. Yani üstün insanlar ve biz onlara farklı gözüyle, bunlara hasta gözüyle bakmamalıyız düşüncesinde ilerliyor. Bundan dolayı Kevin'a gayet hani sıcakkanlı, gayet iyimser yaklaşıyor. Çünkü düşüncesi bu yönde. Hani farklı, hani onun gördüğü, Kevin'ın da gördüğü her farklı kişilik onun için aslında farklı bir insan. Ve o şekilde yaklaşmaya çalışıyor ve o şekilde gözlemliyor. Zaten genelde doktorla konuşan kişi Barry. Kevin'ın Barry kişiliği. Ama zamanla Barry yerine Barry görünümünde işte Dennis gelmeye başlıyor. Bunu da fark ediyor hemen, zaten yakalıyor. Çünkü çok ilgili ve çok aslında başarılı olduğu için alanında. Bunu fark ediyor ve onu sıkıştırıyor. Hani çünkü bir sorun var. Arada işte şu ışığı tutma diye bir olay var. İşte bu Kevin'ın bedeninde ışık var. İçinde bir iç dünya var. İşte sandalyeler var. Herkes sandalyede oturuyor. Barry denen kişi ışığı tutuyor ve o ışığı zamanla işte başkasına devrediyor ve bu şekilde vücudu kontrol edebiliyorlar. Sistem bu şekilde ilerliyor. İşte o dönemlerde ışığı son zamanlarda kontrol altına alan 3 kişi var. Patricia, Dennis, Barry ve Hedwig. Fletcher'la Dennis genelde konuşuyor ve bu Fletcher bunu yakalıyor. Fletcher'ın kaçırdığı nokta şu: bir insanın kör olduğu halde çoklu kişilik bozukluğuyla farklı bir bedene sahip olması, yani farklı bir inanca sahip olmasıyla gözlerinin görünebilir hale gelmesini kabul edebiliyor. Ama Kevin'ın, yani Kevin'ın bedenindeki o 4 kişiliğin ortaya çıkıp bir canavar var, bu canavar ortaya gelecek demesine inanmıyor ve diyor ki insanın bir sınırı olmalı. Ve burada bir yanılgıya düşüyor. Hani bulduğu şey çok daha fazla böyle, yani o evren için konuşuyorum. Gerçekliğini tartışırız. O evren içinde bulduğu şey çok güçlü bir şey ve bunun sınırlarının olmasını düşünmesi biraz ön yargılı olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Aynen, o konuda haklısın. Kendi kafasında bir mucize olması gerektiğine inanıyor. Ama mucizenin de sınırları olmasına gerektiğine inanan bir kadın figürü var karşımızda. Bir de bu filmle ilgili yönetmenle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Shyamalan mıydı yanlış telaffuz etmiyorum değil mi yönetmeni?
Evet, Shyamalan.
Shyamalan. Filmde yani şey yapmak istemiş, bir işte bir duyar filmi, bir istismar filmi, işte kadınlar eğer çocuklara küçük yaşta kötü davranırsa böyle kişilik bölünmeleri vesaire olabilir. Ama tam olarak buna da değinmiyor. Çünkü bu tür filmler biraz daha gerçekçiliğe yakın olmak zorunda. Süper güç ekliyor bölünmüş karakteri. Bu sayede şeyi de kaçırıyoruz. Yani ne süper kahraman filmi, tam anlamıyla bir kötü yok. Ne işte duyar filmi, tam olarak şeyi işleyemiyor. Yani garip, değişik bir film olmuş bu. Yani tam olarak bir şey yapamayız bu film.
Bir de yan karakterlerimiz var. Fletcher'a inanmadığını söyleyen, Fletcher'ın inançlarına katılmadığını söyleyen yaşlı bir kadın. Bununla ilgili söyleyebileceğiniz bir şey var mı?
Var aslında. Orada yönetmen şey tiplemesi yapmış. Cahil bir kadın tiplemesi yapmış. Orada hastalıklara inanmıyor. Televizyonun başına geçiyor ve saçma sapan bir terlik reklamı görüp hemen bundan almalıyım diyen bir orada kadın tiplemesi var. Genelde Amerika'da televizyondan bir şey alma, yani televizyon reklamından bir şey görüp satın alma huyları hala var. Orada buna gönderme yapıyor. Yani saçma sapan şeylere inanıp alırken hani gerçekliği olan şeylere inanmayıp onu sadece iteleyip normal hayatına bakan düz insan profili yaratmış orada yönetmen. Yani o kadınla konuşabileceğimiz anca bu var, yani daha fazlası olduğunu düşünmüyorum. Varsa bir bakış açınız farklı ekleyebilirsiniz tabii ki.
Var mı?
Yok.
Yok. Ya bence popüleri göstermek adına, yani bu tür hastalıklara inanmayan, ki genel bir düstur bu, genel bir pozisyon alma şekli, bu tür hastalıklara inanmamak insanlar arasında, popüler bu hastalığa karşı popüler bakış açısını aktarmak adına kullanmış yaşlı kadını yönetmen. Yönetmen aynı zamanda filmin içerisine de giriyor. Oyuncu olarak, yan karakter olarak. Dr. Fletcher'ın split'i, yani Kevin'i kontrol etmek için kullandığı güvenlik kameralarını açan, ona yardımcı olan karakter olarak da görebiliyoruz. Ki çok da yaygın olarak yaptığı bir şey yönetmenin. Bu podcast içerisinde diğer bir bölüm olan Kevin içerisindeki karakterlere bakacağız. Öncelikle daha eğlenceli bir karakterden başlayalım istiyorum. Çocuk Hedwig.
Hedwig zaten çocuk 9 yaşında olması itibariyle biraz şey, daha çok hata, yani kendisi hata yaptığını söylüyor. Çok fazla düşünmüyor. Normal sıradan 9 yaşında bir çocuk gibi bir şey aslında. Yani izlediğimiz 23 karakter bir anda, yani koskoca adam bir anda 9 yaşında bir çocuk gibi görünüp onun gibi davranabiliyor. Bu kadar. Yani bence bir çocuk gibi görünüyor ve sürekli hatalar yapıyor. Casey de çocuğu kullanarak oradan kurtulabileceğini düşünüyor ama tabii bu pek mümkün olmuyor.
Evet. Çocuk 9 yaşında ve şey var. Hedwig'e dönüştüğü zaman bu işte doktorun bahsettiği durum gerçekleşiyor. Fiziksel güç olarak Dennis'e göre mesela daha zayıf. Kapattıkları sahne var, kapıyı tuttukları sahne. Hedwig orada kapıyı açmak için kendi vücudunu vuruyor. Yani ileri atılıyor ama kapıyı açamıyor. İki tane kadını ittirip açamıyor ve fiziksel olarak daha düşük. Çok çocuksu hareket ediyor ve kandırılabilir oluyor bir anda ve şey var. Diğer karakterlerin konuştuklarını bilmiyor. Ne konuştuklarını bilmiyor ona söylenmediği sürece. Hani ve Casey bunu kullanarak, hani senin arkandan böyle diyorlar, senin arkandan oynuyorlar işte, seni yine ceza, yani sana kötü şeyler yapacaklar diye korkutarak onu kullanmaya çalışıyor ve kullanıldığını hissedince de tabii ışığı çaldığını söylüyor. Hani Hedwig'in görevi ışığı çalma gücü var. Özel gücüm var. Ben ışığı istediğim gibi çalabiliyorum. Kimse bunu yapamıyor. Ve şey var, hani aslında Hedwig farkında değil. Hedwig'i herkes kullanıyor. Garibim. Patricia da kullanıyor. Dennis de kullanıyor. Casey de bunu kullanıyor. Çocuğu. Cidden çocuk yani ve hiçbir şeyden haberi yok. O şekilde bir tip karakter olmuş.
Ben Hedwig şeyi merak ediyorum. Işık alma olayını işte Hedwig'de duyuyoruz ya. Neye göre ışık alınıyor? Hani iletişim kurma sırasını neye göre belirliyorlar? Merak ettim onu açıkçası. Çok da yakalayamadım. Ama sonradan filmin ilerleyen dakikalarında aralarında böyle bir iletişim, düzgün bir iletişim yok zaten. Yani birbirlerini sevmiyorlar bazı karakterler efendim. Kendi içinde, Kevin içindeki karakterler. Ve sonra zaten ışık sırayla değil de kim ele geçiriyorsa ortaya çıkıyormuş gibi olmaya başladı. Aslında bir düzen varsa bile çok hemen yitirdik onu. Yani ortadan kalktı o düzen ve bir kaosa döndü bir an için. Onu merak etmiştim izlerken ilk başta Hedwig'i gördüğümde. Bir de şeyle ilgili, 24. karakterle ilgili Hedwig de söylüyor bunu. Diğerleri de söylüyor. Daha önce ortaya çıktığını söylüyorlar karakterin. İşte sonrasında Dennis de söylüyor. Nerede ortaya çıktığını söylüyor. Ve ilk başlarda dışarıdan gelen biriymiş gibi fark ettim. Yani sanki ne bileyim, hani Kevin'in annesi babası olabilir, başka birisi olabilir. Sanki dışarıdan gelecek bir karakter gibi zannettim. Sonra 24. karakter olduğunu anladım İlk izlediğimde. Ama yani gelene kadar karakter şey, sanki daha önce ortaya çıkıp bir şeyler yaptığını düşünüyordum. Öyle değilmiş.
Hedwig'in iletişimi en iyi kurduğu karakterler Patricia ile Dennis. Bunlar filmde isyan takımı, ayak takımı olarak da geçiyor. Yani Kevin'e karşı çıkartılmış bir isyanın takımı bunlar. Üç kişi: Hedwig, Dennis ve Patricia. Hedwig'in diğerleriyle iletişim kurmadığı açık ama bu kaçırılma olayını organize eden iki tane karakter, Patricia ile Dennis ile iletişim kurduğu da bir noktada bariz. Diğer bir karakter Barry, sanatçı karakter. Bununla ilgili çok fazla söylenebilecek bir şey var mı bilmiyorum ama sanata dayalı çalışmalar yapıyor, çizim yapıyor ve dışa dönük biri olarak görüyoruz Barry'i burada ve aslında
topluma göre biraz uçarı ve hasta olduğunun da farkında Barry.
Dışa dönük lider bir karakter.
Kevin'i kontrol edebilen biri bir noktada.
Evet. Işığı elinde tutan kişi aslında. Işığı kime verileceğini karar veren, karar mekanizması Barry burada.
Bu kişinin de sanatçı olması metafor olarak çok güzel olmamış.
Evet, benim de hoşuma gitti o. Hatta hani şey düşündüm az önce. Hani normalde çoklu kişilik bozukluklarında mümüş karakter olmaz ortada. Ve hani çocuğun travmasını, çocukken yaşadığı travmayı normal bir şekilde atlatmaya çalışsaydı muhtemelen Kevin'in gelecekte olacağı insan Barry olurdu gibime gelmeye başladı. Çünkü Barry çok bilinçli, aynı zamanda hasta olmasına rağmen bizi fark ediyorlar mı, bizi biliyorlar mı falan diye konuşuyor. Ne bileyim, hani şeye de gönderme de aslında, eğer göndermek için yaptıysa tabii bunu, gerçekten hoşuma gitti sanatçı olması. Ve iyi de Fletcher beğeniyor çizimlerini. Cezabını da beğenmiştim.
Peki Deniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisi daha güçlü, daha dirayetli biri. En irisi, eğer Beast ortaya çıkmasaydı, en iri yaralı olan karakter oydu Kevin içinde.
Yaştan doğan bir karakter Deniz. Yani diğerleri tam olarak belli değil ama Deniz'e tam anlamıyla ihtiyaç vardı. Çünkü Kevin küçükken istismar ediliyordu annesi tarafından ve o karakterin kendini savunması için, daha doğrusu daha fazla zarar, şiddet görmemesi için düzenli olması gerekiyordu. Ve o anda Deniz ortaya çıktı. Tamamen titiz, güçlü, ketum bir karakter.
Deniz ile Barry arasındaki geçişleri, o seans içerisindeki geçişleri doktor Deniz'in obsesif bozukluğuyla anlıyor. Masadaki şeyleri değiştirmesiyle anlıyor. Deniz'in obsesif bozukluğu var. Aynı zamanda başka bir takıntılı olduğu şey biraz sexual şeyler. Genç kızları çıplak dans ederken izlemekten de haz alıyor ama bunu da bir noktada baskılamaya çalışıyor.
Deniz'le parti şeyle ilgili bildiğimiz ilk şey aslında suça meyilliler biraz. Onların çıkması yasak falan ya.
Hı hı.
Hani Deniz'in suça meyilli olduğu taraf, ilk taraf kızlarla ilgili olan taraf galiba. Onunla ilgili bir anısını da konuşuyor Fletcher'la daha sonrasında. Patricia'nın neden dışarıya çıkmasının yasak olduğunu şu an çok hatırlamıyorum ama Patricia da ilginç bir karakter.
Yani Patricia ile Hedwig aslında bizim gözlemleyebildiğimiz evrende Kevin ile annesi arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz. Patricia daha baskın. Hedwig Patricia'dan korkuyor ya, cezalandırırsa beni diye. Aslında o 3 yaşında yaşadığı, Kevin'in 3 yaşında yaşadığı şeylerle bağlantılı olarak açıklanabilir Patricia ile Hedwig arasındaki ilişkiler. Tabii sadece isimlerini gördüğümüz, duyduğumuz kişiler de var. Doktor Fletcher'a mail atan kişiler arasında Orville var, Jade var, Samuel var, Henry var. Henry'le ilgili bu film dahilinde pek bir şey görmüyoruz ama diğerleriyle ilgili birkaç şey görüyoruz. Video olarak da görebiliyoruz bunu. Vlog çekiyor kendi içerisinde Kevin. Daha doğrusu farklı karakterler, farklı vloglar çekiyorlar. Mesela Orville bir tarihçi ve kendi içinde bulunduğu durumu, yani karakterlerle, o bir toplum aslında Kevin ve içinde bulunduğu ilişkileri tarihten örneklerle veriyor. İşte Gurlu Muhammed'den bahsediyor, Şahi Krallığından bahsediyor, oradaki otorite sorunlarından bahsederken kendi içinde bulunduğu toplumu, yani Kevin'in karakterler bağlamındaki şeyle bağdaştırıyor. O ilişkilerle bağdaştırıyor. Çok ilgimi çekmişti Orwell'ın karakteri. Jade, insülin kullanan şeker hastası biri. Bunu da videoda görebiliyoruz. Ve e-mail attığını kendisi söylüyor. Yani bu kötü gidişatın, ayak takımının, bu isyankar takımın bir şeyler yapacağını doktora e-mail atan karakterlerden birisi de bu. Başka Kevin içerisindeki karakterlerle ilgili söyleyeceğiniz şeyler var mı?
Pek yok.
Bakıyorum notlarıma. Kaç şeyi konuştum. Kalmadı bende.
Ben de bakayım. Ha, bir de Hedwig'in Kevin karakterini yansıtan bir noktası var. Patricia ile Deniz'den kaçınma davranışı gösteriyor Kevin. Bunu da Hedwig ile gösteriyor. Bunu yansıtmamaya çalışıyor Hedwig ile.
Şey var. Deniz'in bu hani işte çıplak kızların dans ettiğinden hoşlanıyor falan. Dans konusunu Deniz, Hedwig de açıyor. İşte ben dans ediyorum. En güzel figürler bende falan. Sonra Deniz de sürekli kıyafetleriniz kirlenmiş ve çıkarmalısınız gibi şeyler söylüyor. Kıyafetlerini alıyor kızların. Yani sanki böyle birlikte bir kovan zihin gibi düşünüyorlar mı acaba diye düşündüm. Sonra belki bu ayak takımı denen grubun veya işte bunu düşündüğünü, bunu yani Deniz'in fikirlerini ve eylemlerini yaptıklarını düşünmeye başladım. Bilmiyorum ama Deniz'in diğer karakterler üzerinde çok baskın ve yani bir yönetici gibi bir şey aslında diğer karakterlerin hepsine.
Bu noktada şöyle bir durum var zaten. Kadın da bunu, Dr. Fletcher da bunu söylüyor. Bazen aynı zamanda paylaşıldığını bu ışık olayının. Sağ eli de sol eliyle not alıp aynı anda sağ eli başka bir konuyu, sol eli başka bir konuyu yazabiliyor. Böyle durumlar da oluşabiliyor. O yüzden böyle bir bağlam olabilir. Hani Hedwig ile Dennis arasında bir dans figürü olsun. Böyle bir bağlam olabilir. Bunun yanında aslında bu gördüğümüz bütün bu kişiliklerin tek bir amacı var. Kevin'i korumak. İstismar görmüş, psikolojik sorunlar yaşayan ve ağır sorunlar yaşayan Kevin'i korumak için farklı farklı karakterler ortaya çıkmış ve onu bu dış dünyadan korumaya çalışıyorlar temelde.
Aslında yani filmin realite kısmına, filmin bence realiteye, gerçekliğe bağlandığı kısım tam olarak burası. Hani belki gerçek hayatta da hani büyük travmalar yaşamasan veya işte insanlara yaşamasalar bile bu kadar büyük travmalar, benzer zorluklara karşı beyninin onu korumak için ortaya çıkardığı şeyler olabiliyor. Filmde tabii bu biraz abartılarak izlenmiş. Biraz kurgu kısmı. Benim ilgimi çeken kısım doğrusu da bilim kurgudan hoşlanıyorum. Filmin gerçekliğe bağlanan kısmı burası diye düşünüyorum. Beynin kendisini koruması için yaptığı şeyler.
Kevin'in çocukken istismara uğradığını biliyoruz. Ama asıl bu ayak takımının ortaya çıkmasının nedeni bu tip dediğimiz iki kızın da nereden ortaya çıktığını anlatacağım şu an. New Jersey'de bir lisede iş yerine, yani Kevin'in çalıştığı iş yerini gezmek için geldiklerinde iki kız Kevin'e istismar uyguluyorlar. Bu yüzden de Kevin o ayak takımını çıkarmak zorunda kalıyor. Tekrar bu geçmişte yaşadıklarını bastırmak için. Yani o iki kızın tarihsel bir yönü de var film içerisinde. Gelelim Beast'e. Hepsinin evrimsel olarak en yüksek olanı. Peki neden evrimsel olarak en yüksek? Hem fiziksel hem de kişilik özellikleriyle bunu tartalım.
Ben şeyi merak ediyorum Beast'le ilgili. Daha önce garda ortaya çıkıp çıkmadığı konusunu. Çünkü çıktı gibi gözüküyor.
Tren değil mi? Metroda mı? Aha
Aynen.
çıktı. Onu da çıkarıyor.
Yani şey bahsediyorlar ya şey Beast nerede diye soruyor Fletcher. O da garda diyor. Garda demesinin sebebini merak ediyorum.
Yani son şeye geldiğinde, o yer altındaki binaya geldiklerinde Fletcher'ın sorduğu an mı?
Evet.
Garda demesinin nedeni daha gelmedi diyor ama bu, yani ha, o şeyden mi patlıyordu? Fletcher gerçek olup olmadığını inanmamıştı Beast'in. O da garda olduğunu söyleyerek gördüğünü söylüyordu Deniz.
Ya onu ilk garda gördüm.
Yani daha
Evet.
çok bilincin derinliklerinde ve Deniz gara gittiği zaman aynı zamanda bilincin daha da derin kısımlarına girip şeyle Beast'le karşılaşıyor ve Beast onun yerini alıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor.
Garda çıkmasının sebebi babasının onu terk ettiği yer olması ve sanırım şeyden kaynaklı. İçindeki bu karakterlerin patlaması garda oluşuyor. Yani hepsinin birikmişliği var sonuçta. Ve babası da onu terk edince bu duygusal durumda en sonda bir patlama yaşıyor. Ve bu şekilde de Beast'i görüyoruz. Bir canavar yok etmek istiyor, saldırgan ve kana susamış.
Bu karakterler arasındaki geçişlerde fiziksel olarak da farklılaşmaya ne diyorsunuz?
Ben çok gerçekliği olabileceğine inanmıyorum. Ama araştırmak lazım. Gerçek hayatta eğer böyle bir şey varsa üzerine gidilmesi gereken bir durum. Çünkü gerçekten fantastik bir olay gibi. Hani yani karakterlerden biri insülin ilacı almadan duramıyor. Diğeri ise gayet insülin almadan da yaşayabiliyor. İşte birine büründüğü zaman fiziksel gücü düşüyor. Başkasına büründüğü zaman daha kuvvetli olabiliyor. Bu
Hedwig
değişik bir
örneği gibi.
durum. Evet, Hedwig örneği gibi. Ve doktorun da bahsettiği gibi hani görmeyen bir hasta çoklu kişilik bozukluğu aynı zamanda görme engelli ve ama şey var hani başka bir karakter görebiliyor.
Sinirleri oluşuyor beyinde, görebiliyor.
Evet, hormonlar değişiyor, sinirler değişiyor. Bu durum çok gerçekliğe uyan bir şey gibi gelmiyor. Ama tabii ki çoklu kişilik bozukluğu hastalıkları var ama bunlar hormonlara veyahut da böyle vücudun biyolojik etken yani durumlarına etki edebiliyor mu bilmiyorum.
Bunu diğer bir bölümde tartışacağız yani bunun yani
Ya
şu an konuştuğumuz bir partta tartışacağız da.
bu
Evet Berkay.
film şey gibi yani daha böyle istismar konularına değinen duyarlı filmler olur ya bu film onun gibi görünse de tam olarak değil. Mindhunter izlediyseniz eğer, Mindhunter'da işte suçluların psikolojisinin derinine kadar iniyorlar. Neden bu suçlulara dönüştüklerini vesaire, bunu çok iyi bir şekilde gözler önüne serebiliyorlar. Mantıktan uzaklaşmıyorlar. Doğaüstü bir şey yok. Ama burada doğaüstüne getiriyorlar. Yani DC filmlerini, Marvel filmlerini daha böyle insanlarla ilgili, yani daha böyle şey, spesifik bir alanda insanların rahatsızlıklarına değinen filmleri varmış gibi düşünün. Bu tam olarak Split. Yani bir süper kahraman filmiyle işte bir böyle gerçek hayatta bir karşılığı olan problemi alıp birleştiriyorsun. Yarı fantastik, yarı duyarlı bir filmi psikolojik gerilim olarak insanlara satıyorsun ve iyi de satıyor. Ben bu filmi böyle görüyorum.
Ben bu filmin psikolojik temellerinin yeterli olduğunu, çok fazla olmadığı ama yeterli olduğunu düşünüyorum. İlgi alanına bağlı. Eğer suç psikolojisine çok daha ilgi duymuşsan bu zamana kadar, tabii ki de Mindhunter sana çok daha mantıklı gelecektir. Ama çoklu kişilik bozukluğuna veya dissociative identity disorder konularına çok meraklı değilsen, tabii ki de bu yüzeysel bir film olarak gelecektir sana.
Muhtemelen bu senin bahsettiğin işte kişilik bölünmesi vesaire konularında daha iyi bir film yok. Genel olarak muadili az olduğu için bu film ortaya çıkıyor. Bu film daha iyi görünüyor. Ben bu film, yani bu konu hakkında daha iyi film yapılabileceğini düşünüyorum.
Kevin ismini kullanması Casey'nin neden yatıştırıcı bir etki yaratıyordu sizce?
Yatıştırıcıdan ziyade onu uyaran bir etki yaratıyor. Hani çünkü bunu söylediği zaman gördüğümüz kısım şuydu. Kevin, tam adı Kevin Wendell Crump.
Hı hı.
Bunu sadece ve sadece sanırım annesi söylüyor. İşte ve kızdığı zamanlarda, çok sinirlendiği zamanlarda tam adını söylüyor. İşte gel hadi dışarı çık diyor. Dışarı çıkmazsa da işte şiddet görüyor. Bundan dolayı biraz hani koşullanmış, hani edimsel koşullanma gibi geldi. Hani adının tam hali söylendiği zaman çıkmak zorunda ortaya. Çıkmazsa zarar görecek.
Ya aslında Beast'ken Kevin en güçlü halinde ama o isim söylendiğinde 3 yaşındaki karakterler içerisinde Hedwig'e benzetebileceğimiz 3 yaşındaki Kevin'e dönüyor. En zayıf haline dönüyor. Bu yüzden Beast'ten ayrılmak zorunda kalıyor bence o ismi duyduğunda. Senin dediğin gibi de edimsel koşullanma.
Ya şey diyor ya, hatta katılıyorum bu arada söylediklerinize. Hani her ne kadar kendisini korumaya çalışıp ya beynini kendisini korumaya çalışıp bir sürü karakter ortaya çıkarsa da hani sadece korumaya çalışabiliyor ya yaşadığı travma. Sanırım yani onu annesinden veya annesinin onun psikolojisinde oluşturduğu karakterden asla daha güçlü değil. Ortaya çıktığı an, geri döndüğü Kevin'in Beast'ten anda şey diyor, otobüsteydim ben en son diyor. Hatırlıyor musunuz onun şeyi? Acaba
evet,
nerede?
2014'de dönüyor.
Aynen, 2014'te en son kontrolü almış ve otobüsteyken kaybetmiş. Orayı merak ediyorum. Bir önceki filmde var mı peki? 2014'ü
yok,
o otobüs onun.
Bu arada da şunu söylemiş oluyorum. 1-2-3 olarak seri şeklinde bu film. Shyamalan'ın çıkardığı 3 film. İlk film Unbreakable sanırım. İkinci film Split ve üçüncü film Glass. Birbiri evet. Arasındaki ilişkileri var. Fakat eleştirildiği nokta da bu yönetmenin. Aralarındaki ilişki senaryosal olarak, yani senaryo olarak çok bağlantılı değil. Bunlar arasında en tartışılabilir Split olduğu için bunu da seçmiş olduk. Bunu da belirtmiş olayım bu noktada. Yeri gelmişken.
Ya bence de bağlantılar olması lazımdı. Olsaydı, olması lazımdı demeyeyim. Eğer olsaydı çok daha güzel bir iş olabilirmiş bu üçlemin.
Bağlantılar var ama çok bu kişilik bozuklukları üzerine değil bağlantılar. Daha çok işte broken ile unbroken insanlar arasındaki, yani kırılmış ve kırılmamış insanlar arasındaki tercih çatışmayı gösteriyor bize uç film. İşte ilk filmdeki unbroken olan adam Beast için veya Split karakteri, Split'teki Kevin için istenmeyen bir karakter. Çünkü Kevin, daha doğrusu içindeki karakterler kırılanları daha çok seviyor. Çünkü kendisine benzeştiriyor. Casey'yi bırakmasının nedeni de bu. Bu yüzden Unbreakable'daki oyuncu onun için düşman. Ama Glass onun için daha yakın bir karakter. Çünkü Glass kırılmışların en üstünü. Her an kırılabilir. Ama diğeri hiçbir zaman kırılamıyor. Sadece bir tane şeyi var. O da kendi geçmişiyle alakalı, suda boğulma hissinden dolayı çok zayıf hale gelebiliyor Unbreakable. İşte demek istediğim, sadece bağlantı kurduğu şeyler karakterler arasında. Kevin'in karakterleri arasında değil. Bu yüzden eleştiriliyordu.
Kumanya'da güzel iş olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle. Peki Split gerçek hayatta ne kadar realist bir bakış açısıyla yazılmış? Bunu tartışalım isterseniz. Zihin farklı kişilik modelleri oluşturuyor başlangıçta. İşte bu modellerin de kendi hatıraları ve zihin haritaları oluyor. Bunlarla birlikte farklı kişilikler oluşuyor. Tıbbi kaynaklarda, medikal raporlarda 4500 kişiliğe kadar ulaşabiliyormuş. Ve bu 4500 kişiliğin yanında ortalama da 16-17, yani 23 olması, 23 karakterin olması gerçekçi. Bu noktada bir tiki koyalım. Gerçekçi bir film olmuş bu noktada. Biz hep 2 veya 3'e alıştık. Çünkü fark edildiğinde, ailesi tarafından fark edildiğinde bu tür hastalar hemen başlangıçta tedaviye başlanıyor. Bu yüzden de 2 ile 3 arasında kalıyor kişilik bozuklukları. Biz de hep böyle algılıyorduk bunu. En fazla 2 ile 3 olur. Ama beklediğinde gittikçe daha da fazla oluyor. Yani Kevin o kadar beklemiş ki 23'e ulaşmış ve bu film sürecinde biz görüyoruz ki 23'ten 24'e geçişi de görüyoruz. Demek ki 25, 26, 27 de gidecek eğer tedavi olmazsa.
Peki bunun tedavisi nedir ki?
Psikiyatriye gidiyorsun. O da süreci normalleştirmeye çalışıyor. Açıkçası klinik psikoloji o kadar bilgim yok. Bilmiyorum.
İlaç yazmıyordur da bu karakter, yani oluşturduğu kişilikleriyle arasında uyum hani sağlamaya çalışıyorlardır büyük ihtimalle, filmde yapıldığı gibi. Ya çünkü bu kişilikleri yok edemezsin. Baskılayamazsın. Ne kadar baskılarsan baskıla, daha kötü bir şekilde tekrar geri gelir tahminimce. O yüzden böyle bir terapi süreci oluyordur.
Bu arada filmin realist olmadığını düşündüğünüz noktalar var mı? Ben ona göre cevaplayayım.
Ha, benim için filmin realiteden koptuğu veya o işte kurgu ve realite arasındaki çizgi bende şu oldu. Fletcher'ın bahsettiği farklı kişiliklerle göz sinirlerinin tekrar oluşup görmeye başladığı karakter kişiliklerin oluşması konusu bende açıkçası biraz realiteden uzaklaştırdı beni.
Çok uç noktalarda örnekler görülmüyor ama hormon seviyeleri değişebiliyor bu hastalarda, kişiler arası geçişte. Bu noktada zaten hayat tarzı da değişiyor. Yani hormon seviyelerinden kastım genderlar arasında, yani cinsiyetler arasında bir geçiş görülüyorsa kişilik bozukluğunda, hormon seviyeleri, yani testosteron ve östrojende de bir değişiklik görülebiliyor. Zaten hayat tarzı da değiştiği için bunlar, mesela bir karakteri daha fazla uyuyorsa diğer karakteri daha az uyuyor. Diğer karakteri daha çok spor yapıyor mesela. Buna göre de kas kütleleri de değişiyor ve fiziksel yönleri de değişiyor. Ama üst düzey bir noktaya ulaştığı söylenemez, yani bunun bir örneği yok. Kurgu tarafı da senin dediğin gibi Beast'e dönüş hali veya Hedwig'in, belki Hedwig örneği doğru olabilir. Yani gerçekçi bulunabilir. Çocuk olarak hissettiği için sinyalleri o kadar kaslara yönlendirebiliyor. Belki o noktada gerçekçi olabilir ama Beast'e dönüş anı zaten kurgusal olduğunu herkes anlayabilir bunun.
Evet, kamera açılarıyla bunu vermeye çalışmış zaten.
Örneklendirebilir misin?
Şu şekilde. Biz mesela her karakteri kafasının üstünde çekim vardı her karakterde. İşte bazı karakterlerde çekimlerde kafasının üstünden gövdesine doğru iniyordu. Mesela Deniz çekimi yapıldığı zaman daha gövdesinden çekimler alınıyordu. Hedwig'de biraz daha yukarıdan, hani kafasına doğru. Hani sanki bir küçülme büyüme varmış gibi, zaten Hedwig'de çömerek falan yürüyordu. Yürüyüş falan değişiyordu. Beast olduğu zaman da sadece ve sadece kafasını çok nadir görüyorduk. Genelde hep gövdesinden, hani aşağı kısmında mesela.
Yakın çekim gövde.
Yakın çekim gövde yapıyorlardı. Perspektif oluşturuyorlar. Dr. Fletcher onu Beast'e dönüşürken gördüğünde normalde yüzünü görebiliyordu. Sonra sadece gövdesini görüyordu. Kafasını kaldırdığı zaman yüzünü gördü. Bize bu şekilde verdi. Yani aşağıdan çekerek daha da büyük izlenimi yarattı.
De gerçekçi bir, bu hastalığın gerçekçi yönü de şu. Beast tarzı bir karakter kafasında oluşabilir. Böyle bir karakter oluşturabilir hasta. Ama bunu fiziksel olarak ortaya koyamaz. Mesela mitolojik bir varlık olduğunu sanabilir. sınabilir değil, bu karakteri gösterebilir ve ünlü olarak gördüğü birinin karakterine dönüşebilir. Biz kadar fiziksel olarak o dönüşümü göremeyebiliriz. Orada realiteden uzaklaştığını görüyoruz zaten, ama bunu da zaten Metin'in de dediği gibi kamera açılarıyla ve senaryoyla bunu kurgusal olduğunu, bu noktada kurgusal olduğunu aktarıyor zaten Shyamalan.
Beğendiğim bir yönü de şey oldu. Bu saklandığı yerin bir hayvanat bahçesi bakım deposu olması, bu Beast karakterinin oluşumunun da gayet iyi açıklıyor aslında. O hayvanların bir bütünü gibi. Bir hayvan aslında hani.
Yani Beast'i oluştururken de etrafındaki insanlardan değil, bu sefer insanlardan değil, ilginç yanı o, hayvanlardan etkilendiğini söyleyebiliriz.
Evet.
Genel olarak realiteye uymayan başka noktalar söyleyebilir miyiz? Bu arada yine aynı şekilde bu tür hastalıkların, yani çoklu kişilik bozukluklarının nedeni küçüklükte yaşanan travmalar olduğu söylenebilir. Yani bir nedeni bu. Bu kadar. Realist olarak nearly, yani genel olarak realist diyebiliriz diziye. Pardon, filme.
Yani.
Zaten real olmayan, yani realist yaklaşmadığı noktaları da Shyamalan gösteriyor. Bu tür senaryoları seviyorum ben ya. Yani seni öyle bir noktaya taşıyor ki hem real veya real olmadığını düşünüyorsun, hem de realse bile gerçekçi noktalarını araştırmaya çalışıyorsun. Yani izleyiciyi çok içine çeken bir nokta bence bu.
Evet, hatta ben bunu izledikten sonra çoklu kişilik bozukluğu üzerine biraz araştırma yapmıştım. Merak etmiştim çünkü. Hani bu durum gerçekten var mı? Yani bu hormon değişimi. Çünkü yani düşünüldüğü zaman oradaki filmin asıl başlangıcında şu şekilde, yani bu değişimler aslında insanın ilk çağlarında vardı. İlk insanlarda kendini korumak için işte farklı kişiliklere bürünme, işte bir avcı karşısında yakalandığı zaman farklı kişiliklere bürünerek ondan kurtulma yolu olarak da yani görünebiliyormuş. O yüzden zaten Dr. Fletcher buna bir savunma mekanizması gözüyle hep bakmıştı ve bu şekilde ilerlemişti. Belki de böyle insanlardık aslında. Çoklu kişilik bozukluğu bizim korumamızı sağlayan, kendimizi korumamızı sağlayan bir şeydi ve zamanla evrimsel olarak bunu yitirdik çünkü gerek kalmadı.
Çok ilginç bir yaklaşım olabilir.
Veyahut da az da olsa gösteriyoruzdur.
Özümüzde vardı belki de. Zaten şeylerde de böyle davranmıyor muyuz? Tabii ki de bunun çoklu kişilik hastalıklarıyla bir bağlantısı olmayabilir ama farklı ortamlarda farklı kişiliklere bürünebiliyoruz sanki. Sizler de bunu onaylarsanız kendimi mutlu hissedeceğim. Tedirgin olmamak noktasında.
Ya bu... Böyle deyince bana diyorsun falan zannettim.
Birilerine laf soktun zannettik.
Kişilik olarak yapan, en çok yapan ben olabilirim aranızda.
Berkay da az yapmıyor değil bu arada.
Berkay güzel rol yapabiliyor. O daha oyuncu var bir yaklaşımı var bence.
Yani buna ihtiyaç duyuyoruz aslında. Ben bu ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey olduğu için ben bu davranışları pek yadırgamıyorum.
Belki de hani dediğim noktada bu evrimsel olarak belki de bu şekilde yönelmiş de olabilir. Hani bulunduğumuz farklı ortamlarda farklı kişiliklere bürünme durumu.
Ha, benim yaptığım ihtiyaçtan olmuyor açıkçası. Yapmak zorunda gibi hissediyorum kendimi ben. Evet, sosyalleşme evet. Yaklaşımım farklı biraz.
Çok şükür.
Evet, benim uyum sağlamam gerekiyormuş gibi hissediyorum.
Yavaştan sonuca doğru gidelim madem.
Bence de.
Bugün neler konuştuk, ilk önce onlardan bahsedip sonra en son filmi nasıl buluyoruz ve ne kadar gerçekçi buluyoruz'u bir tamamlayalım. Öncelikle filmin konusuyla başladık ve film içerisindeki kişilerden söz ettik. Ve ikinci noktada Kevin içerisindeki kişilerden bahsettik. Daha doğrusu karakterlerden bahsettik, kişiliklerden bahsettik. Üçüncü noktada filmin realistik yönünden bahsettik. Biraz realist bulduk fakat realist olmayan noktaları bilinçliciye aktardığını belirttik. Son olarak da ben hep bu noktada takılıyorum nedense ya. Zaten bitmiş abi, tamam mı? Üç tane söylemişsin değil mi? Zaten bitmiş. Niye son olarak diyorsun ki? Neyse, o üç noktadan sonra Berkay kesersin bunları.
Aynen.
Sen de en son ben keserim yani.
Evet, o arada o da yapabilir.
Evet.
Yani genel olarak tıp dünyasının veya psikoloji dünyasının bile tam olarak emin olmadığı bu çoklu kişilik bozukluğunda
zaten yönetmenin de bir sanatçı olarak o kadar da çok gerçekçi yaklaşması mümkün olmayabilirdi. Bu yüzden bence olağan gerçeklikte bir aktarım olmuş ve bence psikolojik gerilim filmleri arasında en iyiler arasında girdi benim için.
Ben de filmi beğendim. Gerçekçi, ne kadar çok gerçekçi bulmasam da ilk izlediğimde kafamda bayağı değişik sorular oluşturmuştu ve beni araştırmaya itmişti bu durum. Bu açıdan çok hoşuma gitti. Yani şey konusu bence insanların bilgi edinmesini daha da kolaylaştırıyor. Gerçek, realist konuyu fantastik bir öğeyle bağdaştırdığın zaman ister istemez acaba bu durum fantastik duruma kadar çıkabiliyor mu yoksa belli bir noktada kalıyor mu sorusu insanı öğrenmeye itiyor diye düşünüyorum.
Evet evet. Kesinlikle. Burada Mete'ye katılıyorum. İlk izlediğimde çok beğenmiştim filmi. Yani hala çok beğeniyorum. Ama işte ikinci ve üçüncü kez izlediğimde ilgimi kaybedebiliyorum filmlere veya dizilere ama hani gerçeklikle bağlantılı şekilde gidip sonra bir nüansta gerçeklikten ayrılınca o aradaki merak duygusu olan acaba gerçekten de hani böyle olabilir mi hissiyatı beni daha çok çekip yani filmden sonra arkadaşlarımla konuşmaya ve araştırmaya itiyor. Bu merak işte ilgimi çekiyordu filmde ve çok hoşuma gitti.
Mesela Glass film, evet buyur pardon.
Ben şöyle söyleyeyim, düz bir adam olarak filmin gerçekten de hani o kadar çok şey olmayan yani güzel bir konunun böyle fantastik karıştırılarak heba edildiğini düşünüyorum. En azından diğer psikolojik gerilim filmleri, dizileri kadar şey olması gerektiğini düşünüyorum. Hani gerçeklikten kopmaması gerektiğini düşünüyordum. Yani böyle yaparak film beni kendine alamadı. Yani ben orada insanlar kaçırılıyor. Yani tamam dediğiniz gibi doğru düzgün şey bir karakter yok karşılarında o hissettiren vesaire ama karakter Kevin karakteri farklı karakterler olmasına rağmen kendi içinde çok tutarlı bir karakterdi. Dönüşümler çok kesindi. Bu şeylerden dolayı ben hani tam olarak film beni içine çekemedi. Yani nasıl diyeyim, filmi bazı filmleri izlerken filmi bizzat siz sanki orada savaşıyormuşsunuz gibi veya işte bizzat sanki sizi esaret altına almış gibi hissettirir ya. Bu film bana hiçbir şey hissettirmedi. Dümdüz izledim.
Bence senin bu filmleri fantastik dünyaya bakış açısından ötürü oluyor bu. Çünkü fantastik bir şey sevdiğini bilmiyorum. Ben şu şekilde düşünüyorum. Bu tarz psikolojik travmaları içeren dizi veya filmlerde genelde karakterimiz geçmişte yaşadığı kötü şeylerden ötürü bir katil olmuş oluyor ve açıkçası bu biraz tekrara girmeye başlıyor ve ilgimi kaybediyorum. Hani tamam bir adam veya bir kadın kötü bir şeyler yaşamış ve katil olmuş gelecekte. Bunun sebebi buymuş. Okey. Hani bunu anlıyorum. Ama yani tekrara düştüğünü düşünerek ilgimi kaybetmeye yol açıyor bu. Bunun fantastik bir dünyayı birazcık böyle ucundan fantastik bir evrene konması daha çok ilgi çekici yapmış. Çünkü zaten alışık olduğumuz ve her gün gördüğümüz bir şey değil bu. Psikolojik sorunlardan ötürü ortaya çıkan yüzlerce karakter. Bu fantastik dünyayla da birleşince çok daha ilgimi çekti yani bu yüzden. Ki ben zaten fantastik dünya seviyorum. Bu da olabilir.
Bugün Split filmini inceledik, yorumladık. Tartışmamızı istediğiniz filmleri yorumlarda belirtebilir ve gelişmelerden haberdar olmak için abone olup sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. İyi günler.
Çok güzel oldu. What are we doing here? What the hell is going on? I was sent to get you for a reason.